Ayrım 26, sayfa 339. At, Stephen James. 67. Bölüm. Hastaneden ayrıldıktan 10 dakika sonra federal binasındaki ofisimdeydim. Bilgisayarımın kamerasını açıp Ralph'e telefon ederek baskla görüntülü konuşma yapmam gerektiğini söyledim. Nedeni açıklar açıklamaz Ralph, ben ilgilenirim. Cezaevinden 10 dakika kadar uzaktayım. Ortamı ayarlayayım, seni 20 dakika sonra ararım dedi. 12 dakika sonra aradı. Ayarladım dedi. Konunun ne olduğundan bahsetmedim gerçi. Sen söylersin. İyi. Baskın avukatından ne haber dedim. Saklayacak bir şey olmadığını söyledi. Onu orada istemediğini. Gerekli belgeyi imzaladı bir de. Bask öyle bir kontrol bağımlısıydı ki Bayan Elbridge Gorman'ın orada öylece yanında oturmasını ve ne yapması gerektiğini söylemesini istemediğine şaşırmadım. Bu onun için bir güç gösterisi dedim Ralph'e. Sadece bana zaman ayırmasını istemiş olmam bile kendisini önemli hissetmesine neden olmuştur. Profil analizi yaptığını mı duyuyorum Pat? Profil analizi değil bu. Buna çıkarım diyorlar. Bana profil analiziymiş gibi geldi de. Profil analizi değil. Profilci Pat, senin yeni lakabın bu olsun. İç yazışmayla ilan edeyim de gör. Konuya odaklanabilir miyiz? Telefondan bir kapının açıldığını duydum. Bekle dedi Ralph. Gitmem gerek. Hazırlar. Analiz filan yapmıyordum dedim ama çoktan kapatmıştı. Bask'la yapacağım görüşme esnasında not almam gerekebileceğinden bilgisayarımın yanına bir not defteri koydum. Kamerayı yüzüme göre ayarladım ve konuşmamızın dijital kaydını tutabilmek için kayıt düğmesine bastım. Hazırlıklarımı tamamlarken bilgisayarımın uyarı verdiğini duydum. Ekranda gri bir cezaevi hücresi belirdi. Ralph'in kafası ekranı kaplıyordu. Bilgisayarın kamerasını boş bir sandalyeye çevirmesiyle görüntü sola kaydı. Yeniden kameraya baktı. Neredeyse tamam profilci Pat. Başını biraz kenara çeker misin dedim. Acayip bir parlama oluyor. Hah, çok komik. İstediğin kadar gül. Yüzü yeniden karşıma çıktı, elini başında gezdirdi ve ''Brineşe ya, buna deli oluyor.'' dedi. ''Sen bana bir güneş gözlüğü al yeter.'' Ralph'in görüntüsü kumlu geliyordu ve sesle görüntünün gelişi arasında zaman farkı vardı. Ardından prangaların sesleri duyuldu ve ''Ralph işte geliyor.'' dedi. Ralph'in geri çekildiği sırada görüntüde bir bulanıklık meydana geldi ve Bask sandalyeye yerleşerek kameraya döndü. 68. Bölüm. Bugün Bask mahkemede giydiği o terzi elinden çıkma şık takımı değil, turuncu hapishane tulumunu giyiyordu ki bu beni birazcık da olsa rahatlatmıştı. Ralph'in arkasından kapının kapanma sesi duyuldu. ''Selam Richard.'' dedim. ''Ajan Bowers.'' Elleri kelepçeli olduğu halde her zamanki gibi kendinden emin ve rahat görünüyordu. ''Hayatımı kurtardığın için sana bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. O kadar hızlı tepki vermiş olmasaydım bugün burada olamazdım.'' Böylesi bir yoruma normal şartlarda vereceğim cevap ''Rica ederim.'' olurdu. Fakat kendimi tutarak sadece ''Evet.'' dedim. Celeste'in babasının salona getirilmeden önce silahı nasıl doldurduğunu bulabildiler mi? Araştırıyorlar. Eminim öyledir. Durdu, kelepçeli ellerini önünde birleştirdi. Bu konuşma son zamanlarda sıklıkla kulağıma çalınan Denver'daki cinayetler zinciriyle ilgili olabilir mi? Olabilir. Kendisine yapılan saldırıdan sonra haberleri takip edeceğini tahmin etmiştim. Bence katili bulmada yardımcı olabilirsin. Söylesem mi, söylemesem mi diye düşündüm ve konuşmaya devam ettim. Bana seni hatırlatıyor Richard. Bask sessizliğini koruyordu, nihayet hafifçe başını salladı. O halde anlıyorum ki ilgilendiğin nedenleri değil, bugün burada ne bulmayı umuyoruz? Seni biliyor, işlediğin suçlara ilişkin yazılan makaleler duvarında asılıydı, onları biriktiriyor.
Duvarında asılı.
Evet, merak ediyorum. Acaba seninle temasa geçti mi? Birçok seri katil gibi Bask da toplumun istisnai bir bölümünün gözünde bir yıldız olmuştu. Mahkeme öncesinde savcı yardımcısı Vandez'le yaptığımız küçük toplantıda son 13 yılda binlerce insanın baskı mektuplar yazdığını öğrenmiştim. En son duyduğum 9 kadının ona serbest kaldıktan sonra evlenmeyi teklif ettiğiydi. Baskı hafızasının yoklaması için küçük bir ipucu vermenin doğru olacağını düşünerek bu katil Rönesans edebiyatından hoşlanıyor dedim. Hayatımda baskın ki kadar keskin bir hafızaya sahip çok az insan tanımıştım ve görüyordum ki sözüne ettiğim adamı tespit edebilmek için kendisine gelen on binlerce mektubu kafasında sıralıyordu. En sonunda yüzünde bir anımsama ifadesi belirdi. Giovanni. Bu Boccaccio'nun ilk adı, John'un İtalyanca biçimi. Ne biliyorsun, söyle dedim. Evet, ilk olarak kim olduğunu bilmiyorum. Giovanni büyük ihtimalle kendi adı değil. Ona cevap yazmadım hiç. Bask su katılmamış bir katil olduğu kadar bir yalancıydı da. Doğruyu söylüyor gibi gözükse de ona inanıp inanmamak arasında kalmıştım. Bu tereddütümü görmüş olacak ki gardiyana sorabilirsin dedi. Giovanni bana 6 kez yazdı ama ben hiç cevaplamadım. Elimden geldiğince çabuk gardiyanla irtibata geçecektim. Fakat şimdilik Bask'tan olabildiğince fazla şey öğrenmeliydim. Sana ne hakkında yazıyordu? Dudaklarını ıslatan Bask direkt kameraya bakarak "Sen" dedi. 69. bölüm. Bir an durdu kalbim ve daha sonra ise normalden çok daha hızlı atıyormuş gibi geldi. Ne dedin? Giovanni bana öyküsünde kilit bir rol vereceğinden söz ettiği bir FBI ajanıyla ilgili yazıyordu. Hikayenin en heyecanlı yerinde canlı canlı gömmeyi planladığı, hayranı olduğu biri. Başımı sallayarak bu yeterli değil, herhangi biri olabilir dedim. Beynindeki çarkların döndüğünü hissedebiliyordun. Bana söylemediği bir şey vardı. Başka? Bir parmağını usulca bacağına vurdu. Benim için bir şey yaparsan sana yardım ederim. Anlaşma yapmaya gelmedim. Yanlış anlama, bu sandığın gibi bir anlaşma değil, bir iyilik istiyorum. Görüşmeyi derhal sonlandırmak geldi içimden ama o zamana dek yaptığım hiçbir şeyin John'u ya da Giovanni'yi ya da adı her neyse durdurmaya yetmediğini anımsadım. Hep bir adım önde gibiydi. Aynen 13 yıl önce baskın peşinde olduğum, mezbahada sona eren aylarda, onca kadının hayatını kaybettiği aylarda onun olduğu gibi. Fısıldayan soğuk dudaklar, baskın kurbanları ve şimdi Giovanni'nin, bana mezarlarından seslenen onca masum insan. Bask bana Chicago'daki hücresinden bakıyor, cevabımı bekliyordu. Nihayet nedir istediğin diye sordum. Yarın kürsüye tekrar çıktığında ve Priscilla sana mezbahada neler olduğunu sorduğunda durdu. Mahkemeyle ilgili düşünmek istemiyordum ve 24 saatten kısa bir zaman içinde yeniden orada olacağımın hatırlatılması hoşuma gitmemişti. Devam et. Doğruyu söyleme dedi Bask. Sözleri beni afallatmıştı. Ne? Ekranımdaki kumlu görüntüye baktım ve Bask'ın yüz ifadesini yorumlamaya çalıştım. Başaramadım. Sana bana saldırıp saldırmadığını sorduğunda doğruyu söyleme. Kürsüde yalan söylemeyeceğim. Neden senden bunu istiyor? Bunu çoktan düşünmüştün değil mi diye sordu. Bence düşündün. Ben sadece yapmak istediğin şeyi yapmanı rica ediyorum. İçgüdülerin ne diyorsa onu yapmanı. Çeyen'in içgüdüleri dinlemekle ilgili söyledikleri geldi aklıma. Eğer tek şartın buysa bu konuşma bitmiştir. Senin peşinde Patrick. Bask öne doğru eğildi. Sesi gerçekten endişe duyuyormuş gibi çıkıyordu. Seninle oynuyor. Dikkatli ol, işin sonunda hiç beklemediğim bir hamle bekliyor seni. Şansımı deneyeceğim. Hoşça kal Richard. Senin için dua ediyor olacağım. Hatırla, çıkış 1-15-21. Görüşmeyi sonlandırdım. Baskın oyunlarını çekecek halde değildim. Bunların hiçbirini çekecek halde değildim. Videoyu kaydetmiş Birleşik Görev Gücü'nün çevrim içi dava dosyalarını yüklüyordum ki bir öfke dalgası yükseldi içimde. Ardından düşünce karmaşası. Ardından başka bir şey, daha derin ve daha ilkel, intikam arzusu. Giovanni ve Baskı için ve ölmekte olan birisiyle dalga geçip masum hayatları alanlar için gerçekleşecek kaba ve nihai bir adalet isteği. Ve duygularla kendimi kaybettiğimi, olmak istemediğim bir şeye dönüşmeye başladığımı hissettim. Birkaç ay önce Tessa'nın bana onlar gibi olup olmadığımı sorduğunu hatırladım. Avladığım insanlar gibi olup olmadığımı. O an beni onlardan incecik bir çizginin ayırdığını kendime itiraf etmek zorunda kalmıştım. Tek bir davranış, tek bir seçimin. Kim olduğunu hatırla Pat, hatırla. Ofisimin duvarlarına baktım, diplomalarıma, ödüllerime. Sen Federal Araştırma Bürosu'ndan özel ajan Patrick Bowers'ın, Richard Dave'in Baskı yakalayan adam, kriminolog, araştırmacı, yazar. Aklımdan özgeçmişimi geçirmeye çalıştım fakat kafamın içindeki sözcükler, gözlerim Christie'nin kitaplığımda duran günlüğüne ilişince birdenbire uçuverdi. Ve kişiliğimin en önemli parçasını anımsadım. Sen, Tessa, Bernice, Alice'in üvey babasısın. Kitaplığa doğru ilerleyerek günlüğün yıpranmış deri sırtına baktım. Bu not kağıdı büyüklüğünde sayfaları olan o günlüklerden değildi. Neredeyse ciltli bir roman kadar kalındı. Beni mistisizm ve felsefeyle tanıştıran Christie olmuştu. Ve son iki yıldır Guyon, de Fenelon, Metron ve onlarcasının yazdıklarından elime ne geçtiyse okumuştum. Christie'nin günlüğünü Avilalı Aziza Teresa'nın The Way of Perfection'ı ile Jean-Pierre de Caussade'un Abandonment du Divine Providence adlı eserleri en sevdiğim iki kitap arasına yerleştirmiştim. Parmaklarımı kitabın sırtında gezdirdim. Christie ile düğün resmimiz günlüğün hemen altında rafta duruyordu. Central Park'ta küçük bir kilisede evlenmiştik ve hemen kapısı dışında işte bu fotoğraf çekilmişti. Şimdi onun gülümseyen yüzüne baktıkça onu her görüşümde hissettiğim aynı karışık şükran ve hüzün duygularını yaşıyorum. Christie Tessa'nın baş nedibesi olmasını istemişti. O kadar yakındılar, birbirleri için o kadar değerliydiler. Günlüğü raftan aldım ve üvey kızıma vermek için ofisten ayrıldım. 14 no'lu birim, depo kasası, 5532 Dayton Sokağı, Denver, Colorado. Giovanni elinde kalan 3 Texas elmas sırtlısının bulunduğu akvaryuma 6 tane sıçan attı. Sıçanlar cama tırmanmaya çalıştılar ama yılanlar onları sarmaladı. Sonraki 15 dakika boyunca yılanların yemeklerini yemelerine izin verdi. Bu arada kendisi de öldürüp parçalara ayırdığı ve önündeki tabloya tutturduğu 10 kurbağanın derilerinden ve kulak altı bezlerinden bu fotenin çıkarmakla meşguldü. Kurbağalardan bu halüsinojen maddeyi elde ettikten sonra ölümcül olacak bir doz için ne kadar zehir gerektiğini öğrenmek amacıyla bir toksikoloji kitabına başvurdu. Ve değil iki kişiyi, altı kişiyi öldürmeye yetecek kadar bufotoksinden de fazlasını elde ettiğini gördü. Semptomların tanımlarını okumak oldukça bilgilendiriciydi. Halüsinasyonlar, kusma, nöbetler, felç ve ardından ventriküler fibrilasyon. Bu kitapta yazana göre, çoğu zaman halüsinasyonlar kurbanın cildi üzerine böceklerin tırmandığı ya da vücut deliklerinden dışarı çıktıkları hissi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Sıklıkla bu semptomları gösterenler çılgınca kaşınacak ya da böcekleri üzerinden atmaya çalışacaktır. O halde sıradaki iki kurban 4. günde anlatılan 7. öyküdeki Emilia'nın öyküsündeki Simona ve Pasquino kadar dramatik biçimde öleceklerdi. Giovanni kurbanlarının kendilerini bu gece mi yoksa yarın sabah mı ölümcül dozda zehirleyeceklerini kestiremiyordu. Fakat göreceğine emin olduğu tek şey ikisinin de yarın öğleden önce ölmüş olacaklarıydı. Alışkanlıkları gereği bu öğleden sonra evden uzakta olacaklarını biliyordu. Zehri o zaman yerleştirecekti. Eğer düzenlerini değiştirirlerse o da planı değiştirecekti. Belki bu gece onlar uyurken uğrayabilirdi. İki türlü de öykü olması gerektiği gibi işleyecekti. Ölmekte olan son sıçanın trajik viyaklamaları ve tırmanmaya çalışması dikkatini çekti. Hayvan çırpınmayı kesene kadar onu izledi. Aynen yıllar önce büyük annesini seyirmesi durana kadar izlemesi gibi. Sıçan iri iri gözlerle bakıyordu dünyaya, aynen büyük anne Neydi'nin baktığı gibi. Canlandırdığı hikayelerinin kahramanı onca insan gibi, yılan ağzını iyice açıp yemeğini yutmaya başladı. Giovanni bu fotoksin dolu iki şırıngayı dar metal bir kaba koyup ağzını kapattı ve kabı çamaşır torbasına attı. Depodan ayrıldı. Son dört öykü başlamadan önce yapması gereken bazı ayarlamalar olduğundan, arabasının kimsenin aslında kim olduğunu bilmediği, kendisi hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığı iş yerine sürdü. İşin en ironik yanı, çalıştığı yerde insanların hayatları direkt olarak olmasa da kendisine emanetti. 70. Bölüm. Günlükle eve vardığımda Tessa pozunu almış ve giyinmiş bir halde annemlerin mutfak masasında beni bekliyordu. Bir bardak buzlu portakal suyu içiyordu ve önünde de yarısı yenmiş bir greyfurt duruyordu. Nerede kaldığımı sormasını ya da yataktan onu sürüyerek çıkarıp arabada giyinmek zorunda bıraktığım için yakınmasını beklerken tüm söylediği ''Evet, getirdin mi?'' oldu. Aklıma duygusal ya da dokunaklı cümleler gelmediği için Kristin'in günlüğünü öylece uzatıp vereceği tepkiyi görmek istedim. Sessizce aldı, baktı, evirip çevirdi. Kristin günlüğünü kısmen anı albümü gibi kullanmıştı. Kesilmiş bir parçaları notlar ve kartpostallar yapıştırmıştı ki bütün bunlar defterin içini doldurup daha da kalınlaşmasına sebep olmuştu. Bu nedenle kilidi zorla kapanmış gibi duruyordu. Ne var ki bu hali ona ayrı bir hava veriyordu ve Tessa'nın yüzündeki yaratıklı doğasını cezbettiği anlaşılıyordu. Konuşmadan geçen birkaç dakikanın sonunda ona ''Marta nerede?'' diye sordum. ''Kilisede.'' Gözleri halen günlüğün üstündeydi. ''Evde kalmasını isteyip istemediğimi sordu ama sokağın karşısındaki arabada oturmuş, evi dikizleyen iki polisle güvende olacağımı söyledim.'' ''Nereden?'' Gözlerini devirerek ''Ah lütfen.'' dedi. ''Pekala, o halde o iki memur arkadaşa iki çift laf etmem gerekecek.'' ''Bugün tekrar gidiyorsun öyle mi?'' Tessa gözlerini günlükten ayırmadan konuşuyordu benimle. ''Uçağa yetişmek için evden 2:30 gibi çıkmam gerek. Yarın akşam dönerim sanırım.'' ''Ve ondan kısa zaman sonra da DC'ye gideceğiz değil mi?'' Bunu bir soru olarak yöneltmemişti. ''Chicago'da yapacağım şahitlik Washington'a gidiş tarihimizi etkileyebilirdi ama bu konuyla daha sonra ilgilenebileceğime karar verdim.'' ''Çarşamba günü ayrılıyoruz buradan, evet.'' cevap vermedi. Hafifçe omzuna vurarak ''Pekala, onu okuyup bitirdiğinde bana da haber ver, olur mu?'' dedim. ''Olur.'' Ardından portakal suyunu ve greyfurt'tan kalanları masada bırakarak günlükle beraber ben şehir dışındayken annemlerin onun için ayırdığı odaya çıktı. Baş döndürücü merakına rağmen Tessa günlüğe kapağını açmadan önce uzun bir süre baktı. Patrick ona ilk kez günlükten söz ettiğinde bunu kendisinden sakladığı için ona kızmış, öfkelenmiş ama sonra annesinin 18 yaşına gelene kadar günlüğü ona vermemesini istediğini öğrendiğinde öfkesi dinmiş fakat başka bir duyguya dönüşmüştü. Meraklanmış mıydı? Evet, belki biraz korkmuştu. Ama neden, neden korkuyordu? Günlüğe uzun uzun baktı, elini deri kaplı yüzünde gezdirdi. ''Senden sakladı. Annem bunu senden sakladı. 18'ine girene dek bundan haberi olsun istemedi. Ama neden?'' Tessa anahtarı kilide soktu. Anahtarı çevirirken kalbi göğüs kafesinde deli gibi atıyordu. Kilidi açtı, ilk sayfayı okudu. ''2 Kasım. Sevgili günlük, bunu neden yaptığımı tam olarak bilemiyorum. Sana neden yazdığımı, yani bir günlük tutmayı. Sanırım sadece kendim olabileceğim, kimsenin pek de farkında olmadığı o kişi, gerçek ben olabileceğim bir yer olmanı umuyorum. İnsanın böyle bir yeri olması güzel galiba. Bilmiyorum, insanlara karşı dürüst olmak bazen zor oluyor. Belki en azından sana karşı dürüst olabilirim.'' Dürüst dolu nasıl bir yer? Güzel. Tessa tarihe bakınca annesinin günlüğe 17 yaşında, şimdi kendisinin olduğu yaşta başladığını fark etti. Sen 2 yıl sonra olmuşsun. Başlıkları şöyle bir bakıp sayfaları atlamak geçti içinden. Bir bakıma birinin blogunu okumak isteyip istemediğine karar vermek için yazdıklarına yukarıdan aşağıya şöyle bir göz atmak gibi. Ama bunun her sayfasını okumayı istediğini biliyordu. Bir kitap okuyormuş gibi. Eğer sonunu önceden okursan aradaki tüm sürprizleri kaçırırsın. Hey Tessa! Patrick alt kattan sesleniyordu. Dizüstü bilgisayarımı evde bıraktım. Bakmam gereken birkaç şey var, sonra da saat 1'de bir toplantıya katılacağım. Buradasın değil mi? Kapıdan seslendi. Hı. Öğleden sonra gitmeden görüşürüz. Cebin hala bende, tamam mı?
Tamam, o 2 polise de söyle, kendilerini bu kadar belli etmesinler.
Bir duraksama söylerim. Lazım olursa ara.
Tamam.
Tessa tekrar günlüğüne dönerek ikinci yazıyı okumaya başladı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 353.